Hoş geldiniz değerli kardeşim. Beraberce İncil Matta vicdansız köle hakkında benzetmeyi okuyalım. Okuma sırasında kölenin neden vicdansız olduğunu Rab İsa anlatıyor. Okuyorum. Matta 18 İncil'den 21. ayetten başlıyoruz. Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip "Ya Rab" dedi. "Kardeşim bana karşı kez günah işlerse onu bağışlayayım." "Yedi kez mi?" İsa "Yedi kez değil" dedi. "70 kere 7 kez daima derim sana. Şöyle ki göklerin egemenliği köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Kral hesap görmeye başladığında kendisine borcu olan 10.000 lirayı bulan bir köle getirdi. Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi ona onun karısının çocuklarının ve bütün malının satılıp borcunu ödemesini buyurdu. Köle yere kapanıp efendisine "Ne olur sabret, bütün borcumu ödeyeceğim" dedi. Efendisi köleye acıdı, borcunu bağışlayıp onu salıverdi. Ama köle çıkıp gitti, kendisine 100 dinar yani 100 lira borçlu olan başka bir köleyi rastladı. Onu yakalayıp borcunu öde diyerek boğazına sarıldı. Bu köle yüzüstü yere kapandı. "Ne olur sabret, borcumu ödeyeceğim" diye yalvardı. Ama köle bunu reddetti. Gitti borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı. Öyle ki onların görünce çok üzüldüler etraftakiler. Efendilerine gidip bütün olup biteni anlattılar. Aynı bölümün 15-20 ayetlerinde imanlı kardeşin yanlış yaşıyorsa onun yanına gidip yaşadığı yanlış adımları düzeltmesi için uyarır. Teşvik edersin diyor kutsal kitap. Senin teşvikini kabul edip kendi düzeltirse kardeşini kazandın demektir. Vaazın devamında 3 köle konusuyla karşılaşacağız. Birincisi bağışlanan baş köle, ikincisi az borçlu olan köle, üçüncü etrafta olan köleler. Birinci noktaya bakıyoruz, bağışlanan baş köle. Burada her iki kişinin eşit durumda olduğunu Rab İsa açıklıyor. Tersi de olabilir. Birine karşı bir çözülmeyen şey varsa gidip af dilemelisin. Bunun yanında hiç kimseyle paylaşmadan kardeşine koşup anlaşarak bağışlama sağlamalıdır. Alçak gönüllülükle hareket edilmelidir. Rab İsa alçak gönüllü ve halim olduğundan alçak gönüllülüğü açıklıyor. Bu şekilde kardeşini kazanabilirsin. Evet, Elçi Pavlus da alçak gönüllülükle kardeşini kazanmanı teşvik ediyor. İncil'in Galatyalılar bölümünde 6. bölüm 1. ayette "Kardeşler eğer biri suç işlerken yakalanırsa ruhsal olan sizler böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için ne yapacağız? Kendini kollayacaksın." Yani alçak gönüllülükle kardeşini kazanma imkanı var. Bununla kardeş sahibi oluyorsun. Sana karşı yapılan haksızlık veya suçlamada karşıdakinin gelmesini bekleme. Fakat sen yanına git. Rab İsa ondan bekleyemezsin diyor. Hayır, sen yanına gidip durumu açıklayıp anlaşmalısın. Bağışlamalı ve bağışlama sormalısın. Okuduğumuz bölümde Elçi Petrus, "Kardeşim bana karşı suç hata işlerse kaç defa gitsem yeter" düşüncesiyle soruyor. Rab İsa'ya sordu. "Kardeşimi kaç defa affedeyim" dedi. "Kaç defa affetsem yeter" diye soruyor. Elçi Petrus. Rab ise yedi kere hesabıyla yasaya, şeriata benziyor. Her defa 7'den 7'ye kadar bununla Rab İsa yasaya bağlı olan 7 defayı karşılık sınırsız ve şartsız bağışlamayı öneriyor. Yani 7 kere yasada 7 defaya kadar affetme diye bir yasa vardır. Ama Rab İsa yasayı tamamlayan odur. O yasayı tamamladığından diyor, 7 kere değil, 70 kere 7 kere. Eşittir 490 yapar kardeşim. Buna göre not etmekte güç gibime geliyor. Bu şekilde yaşayıp uygularsak Mesih İsa'ya uyumlu adım atmış oluyoruz. Yani ile bir kere affettim, 2, 5, neyse 100, 200 o anlamda yapamıyoruz. Ama bunda demek oluyor ki süresiz bağışlamak ve bağışlanmak isteğinde bulunalım. Bu anlamda Elçi Paulus'un Efeslere yazdığı mektupta 4:32 ayette ve birbirinize lütufkar ve şefkatli olun, Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi birbirinizi bağışlayın diyor Elçi Paulus. Burada işaret ettiği derin bir düşüncedir kardeşim. Efesos kitabına çalışırsak orada eski Adem ve yeni Adem olarak görüyoruz. Elçi burada eski Adem olan yasayı kapatıp yeni Adem olan lütufkar bağışlayıcıyı öneriyor. Mesih İsa'nın sizi beni bağışladığı gibi birbirimizi bağışlamayı öneriyor. Amin mi? Kutsal kitap Tanrı'nın Mesih İsa'da bize bağışladığı gibi bizleri de birbirimizi kayıtsız ve şartsız bağışlamalıyız. Matta 18:23'te okuduk. Rab İsa bağışlama prensibini hesaplamaya gelen krala benzetiyor. Tanrısal prensibe bağlı olduğunu gösteriyor. Vahiy bölümünde Rab İsa gösterilen 1000 yıllık saltanat, egemenlikte olan hayat, Rab İsa şimdi sözüne göre olacağını açıklıyor. Rab İsa'nın bağışlama prensibi bizim zamanımızda da gündemdedir. Biri bağışlar, o biri bekler. Rab İsa bunda peşini bırakma. İlk adımı sen at diyor. Buna alçak gönüllülük derir. Kölenin köleye borçlu olan ve seyir eden köleleri görüyoruz. Önceden okuduğumuz bölümde sonuç olarak kral anlaşma yapıyor. Bugünkü İncil çalışmasında beraberce bağışlama hakkında paylaşacağım dedim. Bizlere faydalı olması umuduyla tabii ki. Rab İsa'nın anlattığı örnekte kralın yanına gelen kölenin krala 10.000 lirası borcu vardı. Yani çizelgeye göre ödeyemeyeceği kadar bir para miktarı var. O zamanın hesabına göre. Krala borçlu olan baş köleyi onun borcunu ödemesi soruluyor. Baş köle de ödeyeceğim diyor. Fakat ödeyecek param yok diyor. Kral ne diyor? Kendini ve aileni sat. Bana borcunu öde diyor. Bu örnekle Rab İsa neden kölenin ailesinin satılması gerektiğiyle ne anlatmak istiyor? Eski ayette aile reisi günah veya hata işlerse ceremeyi bütün aile çekiyordu. Buna göre Tevrat Yeşu kitabında okuyabiliriz. Bölümde Akan adında birisi hırsızlık yapıyor. İsrail halkı arasında Tanrı hırsızı ortaya çıkarıyor. Bunun için kendisi, yani ailenin babası, malı, evi, ailesi birlikte ne oldu? Yakıldı diye okuyoruz. Bunun yeni ahitte birleştirebiliriz. Çünkü o zamanın tanrısı bugünün tanrısıdır. Fakat Rab İsa bu örneği neden üstüne basa basa söylüyor? Çünkü konu sapmaktan daha ileri gidiyor. Burada acı çekme işi oluşuyor. Baş köle kendisi acı çekiyor. Baş köle krala 1000 lira karşılık borcumu ödemek için param yok düşünürken kralın önüne diz çöküyor. Krala gerçekte hepsini ödeyeceğim diye diyor baş köle. Ne yazık ki köle borcunun farkında değil. Eğer gerçekten cezasını güne çevirirse 164 yıl bedava çalışması gerekiyordu. Baş köle ödeyeceğim diyor fakat ödeyemeyecek durumda olduğunun farkında değildi. Bu zamanda da görürüz. Kişinin Tanrı'ya karşı günahlarından dolayı bir çaresini bulup ödeyeceğim yani tövbe edeceğim diyorlar. Gerçek sorun kişinin günah işlediği değil fakat kişinin günah içinde doğmasıdır. Bununla bütünüyle günahta olduğudur kardeşim. Yani kişi günah işlediği için kaybolmuyor. Tabii ki o da kötü. Kaybolmuyor. Fakat günahta doğduğu için günahkardır. Onu anlatmaya çalışıyor kutsal kitap. Kişi neden günah içinde doğuyor diye bir açıklama yapmak istiyorum. Tekvin yani yaratılış kitabında Tanrı Adem ve Havva'ya her meyveden yemek mübahtır, serbesttir diyor. Fakat iyi ve kötüyü bilme ağacından yemek mübah değil. Eğer bunu yaparsanız dedi, Tanrı öleceksiniz. Yani bunda ruhsal ölüm, Tanrı'dan yabancı kalmak ölümü. Bildiğiniz gibi sonuçta şeytana inanıp aldandıklarında meyve yiyip Tanrı'ya itaatsizlikten ruhsal ölüme maruz kaldılar. Bununla bütün Adem zürriyeti kalıcı günaha maruz kaldı. Bunun için insan günahkar olarak doğuyor kardeşim. Ve Rab İsa bunu kapatmak için, bunu engellemek için kendi bedenini haç üzerinde akıttı. Fakat nasıl aktı? Herhangi bir baba insan bağıyla olmadan doğduğundan kendi kanı günah içinde doğmadığını gösteriyor. Ve bununla Rab İsa o kalıcı günaha bunun için çözümü Mesih'in kanıyla oldu. Rab İsa anlatmaya çalışıyor. 27. ayette kral köleye acıdığını, bununla borçlarını bağışlayıp gönderiyor. Bunu yeterince anlatamıyorum. Burada ne kölenin yalvarışı ne de sözleri. Yalnız Tanrı ve seven Tanrı olduğu için yaptığını anlamalıyız. Yalnız Tanrı'nın Mesih İsa'da olan merhametinden ve acımasından kaynaklanıyor. Bu Tanrı'nın derin prensiplerine dayanıyor. Burada Tanrı'nın Mesih İsa'da merhamet ve acımasından kaynaklanıyor dedim. Bu derin bir kavramdır kardeşim. Burada işiten ve merhametle acıyan Rab İsa'yı görüyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. Halk Rab İsa'nın peşinde 3 gün yemek yemeden dolaşmış ve Rab İsa acıdığını, aç göndermek istemediğini okuyoruz. İncil Matta 15:32. Bunun için 3 defa kutsal Tanrı'nın merhametine dayanıyor. Elçi Paulus Efesuslar 2. bölüm 8. ayette iman yoluyla kurtuldunuz diyor. Bu kendi başarınız değil. Fakat Tanrı'nın armağanıdır. Köle ne diyordu? Efendim ödeyeceğim. Çalışıp ödeyeceğim. İşlerden değil, yalvarmak sözleriyle değil, Mesih İsa'da Tanrı'ya teslimiyetin sonucu Tanrı merhametinden kaynaklandığıdır. Hamdolsun. Yine elçi Paulus Galatyalılar 2. bölüm 16. bölümde yasa ve gerçekleri yapmakla değil, yaşayan Mesih İsa'ya iman ve kanıyla aklanıyoruz diyor. Rab İsa'nın anlattığı buydu. Kurtuluş ne işlerden ne de ahenkli sözlerden değil. Yalnız Mesih İsa'ya iman ve kanıyla ne oluyoruz? Aklanıyoruz. Bunun için tekrar söylüyorum, kendi becerimiz değil ama Rab İsa'ya teslimiyetten kaynaklanıyor. Bu şekilde Tanrı huzurunda duralım. Bizim pozisyonumuz değişti. Çünkü Tanrı Rab İsa'da olan merhametiyle bize ne yaptı? Kurtuluş sağladı. Bağışlama ve barış ve Tanrı evladı olma imkanı sağladı kardeşim. Bunu Rab İsa senin için yaptı, benim için yaptı, dünya için yaptı. Hamdolsun. Amin mi? Sonuçta nereye geldik? Köle bağışlanmış şekilde dışarı çıkıyor. Bir de ne görsün kardeşim? Baş köle 100 lira borçlu olan köleyle karşılaşıyor. Bu borçlu olan köle bağışlanmış olan baş kölenin yanına gitmiyor. Fakat başka yerde onunla karşılaşıyor. Bir kargaşalık, bir çekişme duyuluyor. Baş kölenin tavrı hiç de kralın yanındaki tavra benzemiyordu. 10 bin lira bağışlanan köle 100 lira bağışlamıyor. Bu tavır neymiş? Utandırıcıdır. Çünkü orada bu kadar büyük bir miktar sana bağışladığında sen de yanındakine aynı özeni göstereceksin. Rab bize anlatıyor. 100 lira borçlu olan köle 10 bin lira bağışlanan baş kölenin önünde diz çıkıyor ve köle önce ben merhamet buldum demiyor ve ondan 100 lirayı istiyor. Bu bize ders olsun kardeşim. Bağışlanmak kazanmak dışında olur. Çünkü Tanrı'nın merhameti Rab İsa'da bize sunuldu. Mesih'e iman edenler bu merhameti aldı ve alıyor ve her iman eden ne yapacak? Alacaktır. Bunun için Göksel Baba duasında bizim bağışladığımız gibi ne yapacağız? Sen de bizi bağışla diyoruz. Yani benim bağışladığım nispette ey Tanrı beni bağışla demek istiyoruz. Anladık değil mi? Okuduğumuz bölümde 30. ayette çok borçlu olup bağışlanan baş köle az borçlu olan kendi kölesini eziyor ve bu köleyi ne yapıyor? Zindana attırıyor. Çok borçlu olan baş kölenin krala yalvardığı gibi az borçlu olan baş köle de yalvardı. Ne okuduk? Baş köle az borçlu olanın yalvarışına aldırmadı ve zindana attırdı. Bunu biraz düşünürsek Rab İsa burada başkasına nasıl hizmet etmemiz gerektiğini yansıtıyor. Başkasına olan hizmet nispetinde özgür değiliz. Rab İsa bunun araya sokulmasından görevi Mesih'e hizmet anlayışında ezilenin elinden tutmak ve bağışlamayı öneriyor. Anlıyoruz değil mi? Burada biz ruhsal zindan olduğunu anlamalıyız. Ben veya sen kendimizi haklı çıkararak karşıdakini mahkum ediyor ve suçlu çıkararak karşıdakini ruhsal zindana maruz bırakıyoruz kardeşim. Bunun yanında karşıdaki kızıp kafayı bozarak karşısındaki diz çöktüm, ödeyeceğimi söyledim. Yine de baş köle söylediklerimi hiçe saydı diyor. İsyan ediyor. Bundan böyle ne diz çökecek ne de yalvaracağım diyor. Bununla az borçlu köle kendi kendini ne yapıyor? Mahkum ediyor. Buna gurur denir. Haklı olsak da haksız olsak da barışma yolunu tıkamamalıyız. Rab İsa'nın bu örneğiyle Mesih İsa'da toplantılarda etkisi olabilir. Erkek veya kadın bağışlama ruhuyla hareket etmezse ruhsal bereket sıkıntıya düşer kardeşim ve ilerleyemez. Bunun etrafına baktığımızda görüyoruz. Hareket edemiyor veya etmiyor. Nedeni, başka kardeşler bağışlanması gereken kardeşi mahkum edip ruhsal zindana, ruhsal bunalıma bıraktılar. Buraya kadar birinci baş köle ve ikinci az borçlu köleyi paylaştım. Şimdi 31. ayette üçüncü nokta geliyor. Etrafta olan köleler, yani az borçlu olana eşit köleler, bunlar durumu görünce üzülüyorlar ve kralın yanına gidiyorlar. Ne diyorlar? Tekrar krallığın prensibi Tanrı'nın sevgili oğlu bugün de bizim için gündemdedir kardeşim. 31. ayette okuduk. Üçüncü grup köleler kralın yanına gidip olayı anlatıyor. Çok zaman bizler de anlatılan üçüncü grup kölenin tavırları gibi Mesih İsa toplantılarında günlük hayatımızda olmamalı. Konuda biri birinin başkası o birini şikayeti ediyor. Bu durumda Elçi Paulus 1. Korintoslar 3-4 ayette yazdığı gibi aranızda taraf tutmak olmasın der. Burada benim hoşuma giden Rab İsa krallık prensibiyle hareket ederek anlatmasıdır. Rab İsa üçüncü köleleri gördü. Onlara ne tepki yaptığını görüyoruz. Köleler tek tek değil de beraberce durumu krala sunuyorlar. Biz Mesih inanları için önemli olan hapse atılan, ezilen için düşünmek, dua etmektir. İncil İbranilerde 13:3'te kendimizi onların yerine koyarak onlara için dua etmeliyiz. Gerekirse yardımımızı esirgememeliyiz kardeşim. Tanrı sözü üçüncü adım dedim, taraf tutmamalı. Taraf tutmadan her şeyi, her durumu dua ile Rab'be götürmeli ve orada bırakmalı. Çünkü çözüm hiçbir zaman bizden değil, Rab'tendir. Vaazın devamında gördük. Doyuran Rab İsa, şifa veren Rab İsa, yol gösteren Rab İsa'dır. Bunun için ona sunup orada bırakmalıyız. Çünkü Rab kendisi tedarik eden, Rab kendisi halledendir. Rab kendisi çözüm sağlayandır. Onun için biz nacizane halimizle diz çöküp Rab İsa, ben bu sorunum var. Bu nedenle duyduğumuz ve gördüğümüz olaylar hakkında dedikodu ve yorumlamayacak. Fakat Rab İsa adına Rabbin tahtına götüreceğiz ve kral harekete geçir diye okuduk. Baş köleyi yanına çağırıyor 32. ayette ve diyor, sana bütün borçlarını ödemedim mi? Seni ödeyemeyecek duruma olduğunu gördüğümden merhametimle borçlarını bağışladım diyor kral. 33. ayette diyor, Rab İsa, benim sana acıdığım gibi senin de kardeşine acıman gerekmez miydi diyor Rab İsa. Tanrı bizden başkalarına merhamet edip acımamızı istiyor kardeşim. Rab İsa bunu önce bütün insanlar için kendini özgür kılarak ve sevdiğinden kendini haç üzerine bırakarak yaptı. Bunun için bizler de insanlara içten acıyarak ne yapacağız? Kucaklayacağız sevgili kardeşim. Burada dikkat edilecek şey, merhamet benim merhametim değil. Fakat merhamet ölçeği Tanrı merhametine göre olmalı. Bu da ne? Sınırsız merhamet. Bunu nasıl yapıyoruz? Önce kişi ve kişileri duayla Tanrı'ya götürmek olmalıdır. Yoksa bu bizim başarımız gibi yansır. Okuduğumuz ayetlerde kardeşim, Rab İsa tarafından baş kölenin ne eşini, ne kendisi, ne çocuklarını kral satmıyor. Baş köleyi krala götürdüler. Burada da Tanrı merhameti ve sevgisi nedametsizdir, yani pişmanlıksızdır diye okuyoruz. Geri almaz. İncil Romalılar 11:29'da Mesih kutsal kitabın anlattığı gibi Rab İsa'ya iman eden krallıktan aydınlığa getiriliyor. Günahları sorgusuzca ne oluyor? Bağışlanıyor. Hamdolsun. günahlarımız sorgusuzca ne zaman Rab İsa'ya imanla, Rab İsa'nın haçta akıttığı kanla yıkanmakla sorgusuz bağışlama oluyor. Çünkü her kurtarış ve bağışlama Mesih'ten ve onun içindir. Amin mi? İncil Yuhanna 1:12. ayette Mesih İsa'da Tanrı evladı oluyorsun Mesih'e imanla ve hiç kimse seni Mesih İsa'dan ayıramayacaktır. Bunu sindirmek, güvenmek çok gereklidir. Peki biz bunu nasıl görecek ve emin olabileceğiz? Okuduk. Kral baş küleğe kızıp onun borcunu ödeyene kadar ne yaptı? Sindan'a işkence görmek için gönderdi. 34. ayet. Yani ne ekersen onu biçersin demek istiyor. Dikkate değer bir nokta. Bu arada cehennemde bir süre ceza çekip cennete gitme imkanı sağlamıyor. Zannımca bu elçi Pavlus'un da demek istediğine benziyor. Okuyalım. Elçi Pavlus'un anlattığını. 1. Korintoslar 5. bölüm 3. ayetten 5. ayete okuyacağız. Ne diyor? Siz hala böbürleniyorsunuz. Oysa yas tutup bu işi yapmanı aranızdan çıkarmanız gerekmez miydi? Bedence olmasa da ruhça aranızdayım. Bu suçu işleyeni aranızdaymış gibi birbiriniz İsa'nın adıyla zaten yargılanmış bulunuyorum. Ben ruhça aranızdayken Rabbimiz İsa'nın gücüyle toplandığınız zaman bedenin yok olması için adamı şeytana teslim edin ki Rab İsa'nın gününde ruhu kurtulabilsin. Yani burada Elçi Pavlus'un demek istediği, biz affedeceğiz, biz bağışlayacağız. Fakat o kişi kendisi tövbe etmezse onun sorunu var. O daha büyük bir mahkumiyete düşebilir. Bunun için kardeşim bize düşeni biz yapmalıyız. Bize düşen bağışlamayı biz yapmalıyız. Geriye kalanı Rab kendisi tedarik edecek. Her zaman söylerim, bu hayatta attığımız adımlar bizim nereye ait olacağımızın aynasıdır. Elçinin sözlerinden kral baş köleyi işkence görüp yani bedeni suç işlemesi ki ruhu kurtulsun diyor. Ve bunu yapmalıyız. Baş köle işkence için gönderildi de okuduk. Ve borcu bitene kadar diye okuduk. Elçi Pavlus okuduğumuz kişinin tövbe etmemek ve devam etmek halinde onu şeytanına verilmesini tavsiye ediyor. Çünkü eza işkence yapan biri varsa o da şeytandır. Bunu peygamber Eyüp'te görüyoruz. Eyüp o hale getiren Tanrı değildi. Eyüp'ü o hale getiren şeytandı. Eyüp 1. bölümde okuyabilirsiniz. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Mesih İsa'da Tanrı hiç kimseyi kötülükle sunamaz. Bunu sürekli şeytanın yaptığını kutsal kitapta okuyorum. Ve anlatmaya çalışıyorum. Konuya devam ediyorum. Baş köle hangi borcu ödemesi gerekiyor diye yazmıyor. Yani borç tekrar sorulmuyor. İncil Romalılar'da 11:29'da okuduk, Tanrı bereketi ve seçmesi ve inayeti nedametsizdir. Yani geri alınmaz. Tanrı vaat ettiği her şeyi her ne olursa olsun sürdürmekte kararlıdır. Cevap burada görünüyor. Senin de arkadaşının kurtuluşu için adım atman gerekmez miydi diyor Rab İsa. Bu da Elçi Pavlus'un başlangıçta okuduğumuz Rab İsa'nın haçta bağışladığı gibi ne yapacağız? Biz de birbirimizi bağışlayalım kardeşim. Eğer bir kimse suçlarından, günahlarından dolayı tedip ediliyorsa bu bağışlama kadar değerlidir. İncil Romalılar 13:18'de ve birbirimizi sevmek bağışlamaktan başka şeye borçlu değiliz. Yani birbirimizi sevmek ve bağışlamak bizim bize atfedilen bir borçtur. Bunu yapmakla o borçtan soyutlanıyoruz. Ne yazıyor? Birbirimizi seven seversek Tanrı isteğini tamamlıyor olduğudur. Mezmur 103 11-13. Ayete kadar okursak Tanrı sevgisi o kadar büyüktür ki ve devam ediyor. Günahlarım doğudan ne kadar uzaksa bu denli günahlarımızı bizden uzaklaştırdı. Hamdolsun. Tekrarlıyorum. Tanrı köleye kötü şeylere kimseyi sınamaz dedim. Ve sınamıyor. Fakat dedip ediyor. Bunu ruhsal hayatın savsaklamamak için kutsal ruhla yapıyor. Bunun için Yuhanna sonuna kadar okuruz. Tanrı hiçbir zaman bizi yargılamıyor ama tedip ediyor. Tedip ediyor demek istediğim burada bizi terbiye ediyor. Bizi bu şeyde uyarıyor. Yani bu şekilde devam edemezsin diyor. Çünkü bizde oluşan günah ve suçların ne kadar ve nasıl bağışlandığının farkında olamıyoruz. Lütfen bunun değerini göz önünde tutarak yaşayalım. Çünkü Tanrı ruhsal ölümü olan bizleri diriltti. İkinci nokta, Mesih İsa'da bağışlandığımız gibi birbirimizi bağışlayalım. Eğer bunu yapmazsak kardeşim, Rab İsa bizi günah hatalarımızı fark edip bırakana kadar tedibe sokar. Vaazın sonuna geliyorum. 1. Korintoslara 11-31-32 ayette beraber okuyalım. Fakat eğer kendimizi fark etseydik diyor Elçi Paulus, mahkum olmazdık. Fakat hükmolunduğumuz zaman dünya ile beraber mahkum olmayalım diye Rab tarafından tedip yani eğitiliyoruz. Dünya ile aynı çembere girmemen için sağlıyor. Anladık değil mi? Dünya ile beraber tedip yani cezalanmamak için Tanrı ruhuyla bizleri tedip ediyor kardeşim. Bu vaaz acımasız, merhametsiz baş köle içindi. Tanrı başkalarını bağışlamak için bizi tedip ediyor, uyarıyor, bizi eğitiyor. Bunu kutsal ruhuyla yapıyor. Bunu önlemek için biz de bize karşı yanlış yamuk yapanları Rabbimiz bizi bağışladığı gibi kayıtsız, şartsız bağışlamalıyız kardeşim. Geriye kalanı Rab İsa'da Tanrı gerekeni yapacak. Biz bize düşeni yapalım. Tanrı geriye kalanı durumları halledecektir. İsmine hamdlar olsun. Romalılar 3:13-8 ayette tekrar okuyorum. Birbirinizi sevmekten başka kimseye borçlu olmayın diyor. Çünkü diğerini seven yasayı tamamlamıştır. Dua edelim. Rab sizi mübarek kılsın. Rab sizi korusun. Rab size yüzünü parlatsın. Rab size lütfetsin. Rab size yüzünü kaldırsın ve selamet versin. Amin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.